kitap, Görme Özürlüler Kitaplığında, CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca, görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Telif hakları yasası hükmünce başka bir amaçla kullanılması ve kopyalanarak ticari amaçlarla satılması kesinlikle yasaktır. Telefon 0232 483 30 23 Faks 0232 446 46 31 Mail adresi bilgi@izgok.org Web sitesi adresi www.izgok.org
Acı Yıllar Daniele Stel Basım Yılı Yeri Yayın Evi İnkılap Kitabevi 1991 İstanbul Okuyanın adı soyadı Emel İlter Büyük Aşkım John'a ve Çocuklarımız Beatrice, Trevor, Todd, Nicholas, Samantha, Victoria, Vanessa ve Max'e Onlara duyduğum sevgiye ve benim için taşıdıkları anlama ve çok özel bir hanımın Carol Heller'ın ve ailesinin anısına. Lexington'a ve 63. caddeye ulaşmak hemen hemen imkansızdı o sabah. Rüzgar uluyordu ve tipi büyük arabaların dışında her şeyi adeta engel tanımaz bir hırsla yutmuştu. Otobüsler 23. cadde civarında donmuş dinozorlar gibi bir araya sıkışıp kalmışlardı. Arada sırada bir tanesi kar temizleme araçlarının az önce açtığı yola çıkabilmek için otobüs güruhundan hantal hantal sıyrılmayı deniyor ve kapı önlerinden ellerini kollarını çılgınca sallayarak fırlayan cesur yolcuların hücumlarına uğruyordu. Yolcular kaldırımlarda kayarak kar yığınlarına savruluyor ve en sonunda kıpkırmızı yüzleri ve nemli gözlerle otobüse dayanmaya çalışıyorlardı. Bernie'nin de sakalı buzlanmıştı. Taksi bulmak kesinlikle imkansızdı. Bernie 15 dakika kadar taksi bekledikten sonra vazgeçti ve 79. caddenin güneyinden yürümeye koyuldu. Evi ile iş arasında yalnızca 18 sokaklık bir mesafe vardı ve işe giderken sık sık yürürdü. Bugün Madison'dan parka doğru yürüdü ve sağ Lexington Bulvarı'na saptı. 4 sokak daha yürüdükten sonra adeta ısıran rüzgarın sertliğinden yılarak yürümekten vazgeçti. Dost yüzlü bir kapıcı bir apartmanın girişinde beklemesine izin verdi. Birkaç azimli kişi daha işlerine gidebilmek için Madison Bulvarı'nın kuzeyinden Lexington'un güneyine gelecek bir otobüs bekliyorlardı. Daha hassas kişiler ise o sabah pencerelerinden tipiye bir göz atıp işlerine gitmekten vazgeçmişlerdi zaten. Bernie mağazanın yarı yarıya boş olduğuna emindi ama kendisi bütün gün parmaklarını oynatarak evde oturup televizyondaki abuk sabuk programları seyredecek bir tip değildi. Aslında işe gitmek zorunda da değildi. Gerçekte Bernie haftada 6 gün çalışırdı ve zorunlu olmadığı zamanlarda da işine giderdi. Çünkü mağazayı seviyordu. Orada yer, uyur, hayal kurar ve nefes alırdı. Bütün bunları da Wolf'un 1. katıyla 8. katı arasında yaşardı. Mağaza için bu yıl özellikle önemliydi. 7 yeni çizgi tanıtıyorlardı. Bunlardan 4 tanesi de Amerikan kadın ve erkek modasını değiştirip hazır giyim pazarını etkileyecek ünlü Avrupalı modacılara aitti. Gözleri şehire durmaksızın inen kara takıldı ama ne karı ne de tökezleyerek otobüslere koşan sıkıntı içindeki insanları görüyordu. Kafasında bu Kasım'da Paris, Roma ve Milano'da izlediği bahar koleksiyonlarını canlandırdı. Güzel giyimli, harikulade kadınlar, zarif bebekler gibi podyumlarda dolaşarak mükemmelliği sergiliyorlardı. Birden işe gideceği için sevindi. Gelecek hafta büyük moda gösterisinde kullanacağı mankenlere bir daha bakmak istiyordu. Seçilmiş ve onaylanmış giysiler için doğru manken seçildiğinden de emin olmalıydı. Bernard Finn her şeyin elinde olmasından hoşlanırdı. Böyle ki modellerin seçiminden kumaşların alımına, mankenlerin seçiminden en seçkin müşterilere gönderilecek davetiyelerin tasarımına kadar her ayrıntıyla uğraşırdı. Bernard'a göre hiçbir şey ihmale gelmezdi. Kodak'ta ya da Amerikan çelik şirketinde de çalışsa onun için fark etmezdi. Sonuç olarak ürettikleri bir ürünü satıyorlardı ve Wolf'ta ürünün yarattığı etki de Bernard'ın ellerinde şekilleniyordu. Bundan 15 yıl önce Michigan Üniversitesi'nde futbol oynadığı yıllarda birisi Bernard'a bir gün gelip de mankenlerin iç çamaşırlarını ya da gece elbiselerinin üzerlerinde iyi durup durmadığını dert edeceğini söyleseydi ya kahkahalarla güler ya da bunu söyleyen kişinin çenesini dağıtırdı. Aslında bulunduğu konum ona şimdi de oldukça komik geliyordu. Zaman zaman mağazanın 8. katındaki muazzam odasında oturup kendi kendine gülümseyerek geçmişi düşündü. Üniversitedeki ilk 2 yılında çevresindeki her şeyle ilgilendi. Derken bir gün Rus klasiklerini keşfetti ve Rus edebiyatından bir hücre oluşturdu kendine. Dostoyevski ilk yıllarda Bernard'ın kahramanı olmuştu. Ancak Tolstoy ile karşılaştırılabiliyordu onu. Şöhretini yitirmiş bir yıldız gibi dolaşan Şela Borden de daima onu izlerdi. Şela ile Rusça 1. sınıfında tanışmışlardı. Bernard Rus klasiklerini tercümelerinden okuyarak hakkını veremediğine karar verince Berlis'teki hızlı Rusça kurslarına katılmıştı. Hocasının aksanından da oldukça etkilenerek derdini anlatacak kadar Rusça öğrenmişti kısa sürede. Rusça ruhunu ısıttı. Şela Borden de Şela derslerde beline kadar inen dümdüz siyah saçlarıyla en önde oturur, Bernard da onun ne kadar esnek ve diri bir vücudu olduğunu düşünürdü. Şela'yı Rusça öğrenmeye iten neden baleye duyduğu tutkuydu. İlk kez konuştuklarında 5 yaşından beri dans ettiğini ve Rusları anlamadan baleyi de anlamanın mümkün olmadığını açıkladı Bernard'a. Sihirli, hassas ve masum bir kızdı. Bernard, ertesi gün onu dans ederken seyrettiğinde Şela'nın vücudunun simetri ve zarafetin şiiri olduğunu gördü ve büyülendi. Şela, Hartford, Connecticut'ta doğmuştu. Babası bir banka memuruydu ve bu Şela'ya çok bayığı geliyordu. Aslında içten içe tekerlekli iskemleye mahkum sakat bir anneyle o doğduktan hemen sonra veremden ölmüş bir babaya dair acıklı bir öyküyü tercih ediyordu. Bernie bu öyküyü bir yıl önce duysaydı çok gülebilirdi ama 20'sindeydi artık ve Şela'yı çok ciddiye aldı. Tatilde eve döndüğünde de annesine Şela'nın muhteşem bir dansçı olduğunu açıkladı. ''Yahudi mi?'' diye sordu annesi. Şela'nın adını duyar duymaz. Şela adı İrlandalıları hatırlatıyordu gerçi ama Borden eski Boardman ya da Berkowitz olan bir addan türetilmiş olabilirdi. Böylesi bir değişiklik Bordenlerin yüreksiz olduğunu gösterirdi gerçi ama kabul edilebilir bir durumdu sonuç olarak. Bernie her zaman kendisine bu tür sorular sorulmamasını istemişti annesinden. Ama durum gerçekten umutsuzdu. O genç Yahudi mi? Annesinin kızlık adı ne? O çocuğa geçen yıl Bar Mizvah. Bar Mizvah, Musevi dininde 13 yaşına gelen erkek çocukları cemaate kabul töreni. Yapıldı mı? Babası mı iş yapıyor demiştin? Herkesin Yahudi olması gerekmiyor mu? Yani Finlerin tanıdığı herkesin. Annesi ve babası Bernard'ın Kolombiya ya da en azından New York Üniversitesi'ne gitmesini istediler. Onlara göre New York Üniversitesi'nden Kolombiya'ya kolaylıkla nakil yaptırabilirdi. Özellikle annesi bu konuda oldukça ısrarlıydı ama Bernard yalnızca Michigan Üniversitesi'ne kabul edildi. Bu durum Bernard'ın işini kolaylaştırdı. Gideceği bu özgürlük ülkesinde balık köftesi ve hamursuz bayramını ömründe hiç duymamış bütün mavi gözlü, sarı saçlı kızlarla gününü gün etmeyi kuruyordu. Scarsdale'de annesini çıldırtacak nitelikte bütün kızlarla çıktı ve sonunda hepsinden bıktı. Yeni, değişik ve azıcık da yasak bir şeyler istiyordu. Şela'da da bütün bu aradıkları vardı. Hepsinin ötesinde de iri siyah gözleri, abanoz rengi dümdüz saçlarıyla inanılmaz derecede güzeldi. Bernard'a o güne dek duymadığı Rus yazarlarını tanıttı. Birlikte, elbette tercümelerinden hepsini okudular. Tatil için eve döndüğünde annesi ve babasıyla okuduğu kitapları boşu boşuna tartışmaya çabaladı. Büyük annen Rus asıllıydı. Rusça öğrenmek istiyorduysan ondan öğrenebilirdin. Aynı şey değil ki. Hem büyük annem hep Yahudice konuşurdu. Sesi yavaşladı. Onlarla tartışmaktan nefret ediyordu. Annesi ise hemen hemen her konuda tartışabilirdi. Çünkü tartışma onun hayatının amacı, en büyük zevki ve en sevdiği spordu. Herkesle ve özellikle de Bernard'la tartışırdı en çok. Ölülerin arkasından saygısızca konuşma. Ben saygısızca konuşmadım. Sadece büyük annemin Yahudice konuştuğunu söyledim. Rusçayı da çok güzel konuşuyordu. Hem zaten şimdi Rusça öğrenmenin ne yararı var? Şimdi bu ülkede en geçerli eğitim ekonomi. Sen de bu tür dersler almalısın. Annesi, Bernard'ın babası gibi bir doktor. Hiç olmazsa avukat olmasını istiyordu. Babası, kendi alanının en önemli boğaz cerrahlarından biriydi. Ancak babasının izinden yürümek hiçbir zaman cazip gelmemişti Bernard'a. Hatta çocukken bile. Babasına hayrandı ama doktor olmaktan da nefret ediyordu. Bernard annesinin düşlerine karşın başka şeyler yapmak istiyordu. Rusça ha? Komünistlerden başka kim Rusça konuşur? Bernie annesine umutsuzca baktı. Her zamanki gibi çok hoştu. Annesinin ve babasının dış görünümlerinden hiçbir zaman utanç duymamıştı. Babası uzun boylu, koyu renk gözlü, ak saçlı hoş bir adamdı. Annesi ise saçlarını daima kendisine çok yakışan bir sarıya boyardı. Bernie'ye miras kalan yeşil gözleri vardı ve vücut hatlarını çok iyi korumuştu. Dikkat çekmeyecek kadar sade ama pahalı elbiseler giyerdi. Bunlar Lord and Taylor ve Saks'tan alınma denizci giysileri ya da siyah elbiselerdi. Yine de Ruth Finn, Bernie'ye her zaman tam bir anne gibi görünmeyi başarırdı. Bu kız neden Rusça öğreniyor? Ailesi nerede? Connecticut'ta. Connecticut'ta nerede? Bernie annesine Borden'ları ziyaret etmeyi mi düşündüğünü sormak istedi. Hartford ne fark eder ki? Terbiyesizleşme Bernard. Bernard peçetesini fırlatıp sandalyesini itti. Annesi ve babasıyla birlikte yediği akşam yemekleri genellikle midesine saplanan sancılarla sona eriyordu. İzin almadan nereye gidiyorsun? 5 yaşından beri hep bu sözü dinlerdi. Zaten evde olmaktan nefret ediyor, sonra da bu duygu yüzünden kendini suçlu hissediyordu. Okula dönmeden önce biraz çalışmalıyım. Neyse, çok şükür artık futbol oynamıyorsun. Her zaman böyle şeyler söyler ve Bernard'ın içinde isyan duygusunun kabarmasına yol açardı. Bu kez de annesine futbol takımına geri döneceğini ya da Şere'yi kollarında biraz daha fazla tutabilmek için bale çalışacağını söylemek istedi. Verdiğim kararlar değişebilir anne. Bu konuda bir daha babanla konuş. Lou ne yapacağını bilirdi. Eğer Bernie yeniden futbol oynamak istiyorsa ona bir araba teklif et. Bernie eğer bunu bilseydi arabayı reddetmekle kalmaz, üstüne bir de futbol takımına geri dönerdi. Kendisine rüşvet vermelerinden, annesinin düşünce tarzından ve onu daima kendine rağmen korumaya çalışmalarından nefret ediyordu. Tek çocuk olmak gerçekten de güçtü. Anne Arbor'a döndüğünde Sharon'ın da aynı duygularla dolu olduğunu gördü. Sharon'ın annesi ve babası onu camdan bir nesneymiş gibi korumaya çalışıyorlar ve evden her ayrılışında değişik kaygılara kapılıyorlardı. Saldırıya uğrayabilir, yanlış bir adama rastlayabilir, buzda kayıp düşebilir ya da kötü bir okula gidebilirdi onlara göre. Aslında Sharon'ın Michigan Üniversitesi'ne gitmesini de istememişlerdi. Sheila bu konuda diretti. Onlardan neyi nasıl isteyebileceğini öğrenmişti artık. Ama bu durum giderek katlanılmaz oluyordu. Bernie'nin duygularını sonuna dek paylaşıyordu. Paskalya tatilinden sonra birlikte olduklarında yaz tatilinde herkesten habersiz Avrupa'da buluşup bir ay dolaşmaya karar verdiler. Venedik, Paris ve Roma'yı görmek onlar için olağanüstü bir mutluluktu. Sheila, Bernie'ye delicesine aşıktı. Omuzlarına inen kuzguni siyah saçlarıyla İsyada ıssız bir kumsala çırılçıplak uzandığında Bernie hayatında ondan daha güzel hiç kimseyle karşılaşmadığını düşündü. İçten içe onunla evlenmeyi kuruyordu. Bu düşüncesinden Sheila'ya hiç söz etmedi gerçi ama Noel tatilinde nişanlanıp Haziran'da okulu bitirdikten sonra evlenmeyi düşünüyordu. İngiltere ve İrlanda'ya da gittiler ve Londra'dan uçağa birlikte binerek eve döndüler. Babası her zamanki gibi ameliyattaydı. Onu karşılamalarını istemediğini belirten bir telgraf çekmesine karşın annesi havaalanında bekliyordu. Ruth Finn kendisini her zamankinden de genç gösteren bej Ben Rükerman elbisesiyle oğluna capcanlı bir şekilde el salladı. Bernie'nin içindeki bütün iyi duygular annesinin gözleri yolculuk arkadaşına takıldığı an uçup gitti. Bu da ne? Bu Sheila Borden anne. Miss Finn bayılacak gibiydi. Birlikte mi yolculuk ettiniz? Annesi Bernie'ye 21. yaş günü armağanı olarak 6 haftalık yolculuk parasını vermişti. Birlikte yolculuk ettiniz ha? Ne ayıp. Bernie annesini dinlerken ölmek istedi. Shelley ise aldırışsız bir ifadeyle Bernie'ye gülümsüyordu. Tamam Bernie, dert etme. Ben şimdi Hartford'a gitmek için bir otobüs bulmalıyım, dedi. Bernie'ye içtenlikle gülümseyerek sırt çantasını kaptı ve bir hoşça kal bile demeden kalabalığa karıştı. Miss Finn hiç de hoş olmayan bakışlarla Bernie'yi süzüyordu. Anne, lütfen. Bize nasıl yalan söylersin? Size yalan söylemedim. Arkadaşlarımla buluşacağımı söylemiştim. Bernie yerin yarılmasını diledi o anda. Yer yarılmalı ve o da içinde kaybolmalıydı. Yüzü kıpkırmızıydı ve annesini bir daha asla görmek istemiyordu. Sen ona arkadaş mı diyorsun? Bernard, Shelley ile seviştikleri bütün o güzel anları düşündü. Plajlarda, parklarda, nehir kenarlarında ve ucuz otellerde. Annesinin söylediği ya da söyleyeceği hiçbir şey bu anıları yok edemezdi. Miss Finn'e öfkeyle baktı. Shelley benim hayatta sahip olduğum en iyi arkadaş, dedi ve çantasını kaptığı gibi havaalanından dışarıya fırladı. Ama bir hata yaptı ve dönüp annesine baktı. Miss Finn herkesin gözünün önünde açıkça ağlıyordu. Bernie geri döndü. Özür diledi ve kendisinden nefret etti. Sonbaharda okula döndüklerinde Shelley ile Bernie'nin arasındaki duygusallık iyice gelişmeye başladı. Şükran günü tatilinde Shelley'nin ailesiyle tanışmak için Hartford'a gitti. Bordenler Bernie'ye soğuk ama nazik davrandılar. Shelley onlara Bernie'den hiç söz etmemişti. Ve bu yüzden oldukça şaşkındılar. Geri dönerken Yahudi oluşuma bozuldular mı diye sordu. Endişeliydi. Shelley'nin ailesinin kendi ailesi gibi tutucu olmasından korkuyordu. Gerçi bu konuda hiç kimse Ruth Finn'in eline su dökemezdi ya. Uçağın arka koltuğunda esrarlı bir sigara yakmakta olan Shelley, hayır, dedi. Dalgın dalgın gülümseyerek, sadece şaşırdılar. Ne düşündükleri de hiç önemli değil zaten, diye ekledi. Bernie, Shelley'nin hiçbir şeyi fazla dert edinmemesinden hoşnuttu. Shelley, senden hoşlandılar aslında. Bernie, ben de onlardan hoşlandım, diyerek koca bir yalan söyledi. Gerçekte Bordenları son derece sıkıcı bulmuştu. Shelley'nin annesinin bayığı bir kadın olması onu çok şaşırtmıştı. Bütün bir tatil boyunca havadan sudan, dünyada olup bitenlerden konuşulmuş, Bernie de içten içe Bordenlerin bütün hayatlarının bundan ibaret olduğuna karar vermişti. Ama Shelley'nin annesi ve babasıyla benzer hiçbir yanı yoktu. Bir süre sonra Shelley'nin da Bernie hakkında benzer düşünceleri olduğu anlaşıldı. Ruth Finn'i bir kez görmüştü ama onun isterik olduğunu ileri sürüyordu. Bernie de onun annesi hakkındaki bu yargısına kesinlikle katılmıyordu. Mezuniyet törenine gelecekler mi diye sordu Shelley'e. Kız, dalga mı geçiyorsun diyerek güldü. Annem daha tönerden döner dönmez ağlamaya başlıyor. Bernie hala Shelley ile evlenmeyi düşünüyordu ama bu düşüncesini ona açmamıştı henüz. Sonunda büyük annesinden kalan parayla Shelley'e zümrütlerle süslü pırlanta bir yüzük aldı ve Saint Valentine günü Amerika'da kutlanan sevgililer ve nişanlılar günü. Hoş bir sürpriz yapmaya karar verdi. Pırlanta 2 karatlı küçük bir taştı ama oldukça kaliteliydi. Yüzüğü aldığı gün yüreği heyecandan kabararak eve döndü. Shelley'i dizlerine yatırarak dudaklarından tutkuyla öptü ve kırmızı kutuyu kucağına umursamaz bir tavırla attı. Dene bakalım ufaklık. Shelley olan bitene hiçbir anlam veremeden güldü. Kutuyu açtığında ise şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Sonra da gözyaşlarına boğuldu. Tek bir söz dahi etmeden kutuyu kapattı ve Bernie'ye gerisin geriye fırlatarak odadan çıkıp gitti. Shelley gecenin ilerlemiş bir saatinde geri dönene kadar Bernie hiçbir şey hissetmedi. Aslında ikisinin de ayrı odaları vardı ama daha geniş ve rahat olduğu için Bernie'nin odasında birlikte kalıyorlardı. Shelley açık kutudaki yüzüğe gözlerini dikerek "Bunu bana nasıl yaparsın?" diye sordu. Hiçbir şey anlamayan Bernie hala Shelley'nin yüzüğü beğenmediğini düşünüyordu. "Nasıl yani? Seninle evlenmek istiyorum." Genç kıza yumuşacık bakışlarla bakıyordu. Shelley arkasını dönerek odada birkaç adım attı. "Anladığını sanmıştım. bütün bu süre zarfında her şeyin yolunda gittiğini düşünüyordum. Allah kahretsin, bu da ne demek şimdi? Eşit bir ilişkimiz olduğunu sanıyordum. Elbette öyle. Evlenmek zorunda değiliz Bernie. Bütün o gelenekler çöplüğünü yaşamamız gerekmiyor. Şok geçiren Bernie'ye tiksintiyle baktı. Ve bütün yapacağımız bitene dek böylece yaşamak, dedi. Bernie, Shannon'ın ilk kez böyle konuştuğuna tanık oluyordu. Ona ne olduğunu anlayamamıştı. Peki ne kadar süreyle? Bugün, gelecek hafta, diye haykırdı Shela. Kim takar? Neyi değiştirir ki? İlişkimizi bir pırlanta yüzükle sağlama alamazsın. Pekala, affet beni, dedi Bernie. Kutuyu hızla kapatarak öfkeyle çekmecelerden birine fırlattı. Küçük burjuvaca davranışlarda bulunduğum için özür dilerim. Sanırım Scarsdale'de damarım kabardı. Shela, Bernie'ye yepyeni bir gözle bakıyordu. Bu tür şeyler yapacağını hiç düşünmemiştim, dedi. Bakışları bilmece gibiydi. Sanki bir anda Bernie'nin adını unutmuştu. Her şeyin açık olduğunu sanmıştım, diyerek kanepeye oturdu ve pencerenin önünde ayakta duran Bernie'ye gözlerini dikti. Hayır, bilmiyor musun? Hiçbir şey anlamıyorum. Bir yıldan fazla bir süredir birlikte yaşıyoruz. Kısaca birlikte yaşıyoruz sayılır. Geçen yıl Avrupa'ya da gittik. Ne yaptığımızı sanıyorsun yani? Yaşadığımız sıradan bir macera mı? En azından Bernie için öyle değildi. Bernard Dean 21 yaşında bile o tür bir insan olmamıştı. Modası geçmiş laflar etme, dedi Shela. Ayağa kalktı ve sıkıntıyla esnedi. Bernie bir anda Shela'nın sütyen giymediğini fark etti ve bu her şeyi iyice berbat etti. Birden Shela'yı istedi. Belki sadece çok erken, diyerek Shela'ya umutla baktı. Bacaklarının arasında duyduğu kıpırtının yüreğinde de olup olmadığını düşündü ve bu yüzden kendinden nefret etti. Belki yalnızca biraz daha zamana ihtiyacımız var. Shela kafasını salladı ve kapıdan çıkarken her zamanki iyi geceler öpücüğünü vermedi. Evlenmek istemiyorum Bernie. Benim tarzım değil. Mezun olduğumuzda Kaliforniya'ya gidip orada biraz takılmak istiyorum, dedi. Bernie, Shela'yı Kaliforniya'da bir komüne katılmış olarak gündü. Ne demek takılmak? Bu bir çıkmaz. Shela gülümsedi. Ve istediğim bu Bernie, dedi. Uzun bir süre konuşmadan bakıştılar. Yine de yüzük için teşekkürler, diyerek kapıyı arkasından yavaşça kapadı. Bernie çok uzun bir süre karanlıkta tek başına oturarak Shela'yı düşündü. Onu çok seviyordu. Ya da sevmişti ama Shela'nın bu duygusuz yanıyla hiç karşılaşmamıştı. Birden Shela'nın kendi anne ve babasını da hiç umursamadığını hatırladı. Onların neler hissettiğine hiç aldırdığı yoktu. Dostlarını aradığında ya da eve dönerken annesine hediye aldığında Shela'nın kendisine deli gözüyle baktığını hatırladı. Bernie, annesine yaş günlerinde çiçek gönderir, Shela da bununla çok eğlenirdi. Şimdi her şey biraz daha açıklığa kavuşmuştu. Bernie'nin kafasında aslında Shela Bernie'ye verdiği kadar kimseye değer vermemişti. Sadece kendi sevdiği şeylerle hoşça vakit geçiriyordu. Bernie'ye karşı taşıdığı duygular da değişmişti. Sadece nişan yüzüğünden hoşlanmamıştı. Bernie yatmadan önce yüzüğü çekmeceye geri koydu ve karanlıkta taş gibi sert bir yürekle Shela'yı düşünerek yatağına uzandı. Gelişen olaylar ne yazık ki Bernie'yi doğrulamadı. Shela, bilinç geliştirme gruplarından birine katıldı. Bu grubun konuklarından biri de Shela'nın Bernie'ye duyduğu sevginin ve ilişkilerinin tartışılmasıydı. Grup toplantılarından eve her dönüşünde de Bernie'nin değer yargılarına, düşünce tarzına, amaçlarına ve kendisiyle konuşma şekline saldırdı. Benimle çocuk gibi konuşma. Ben bir kadınım. Allah kahretsin. Tesislerini de yalnızca dekoratif malzemeler olduğunu da aklından çıkarma. Ben de en az senin kadar akıllıyım. Sadece benim bacaklarımın arasında seninki gibi sarsık bir deri parçası yok. Hepsi bu. Ayrıca da bu kimin umurunda? Shela baleyi de bırakınca Bernie iyice ürktü. Rusça'ya devam ediyordu ama daha çok Che Guevara'dan söz edip postal giyiyor ve ordu artıklarının satıldığı dükkandan aldığı aksesuarları kullanıyordu. Sütyen kullanmıyordu ve koyu göğüs uçları son zamanlarda favori giysisi haline gelen atletlerden açıkça fark ediliyordu. Bernie, Shela ile sokağa çıkmaktan utanmaya başlamıştı. Uzun konuşmalar sonunda mezuniyet balosunun berbat bir şey olduğuna karar verdiler. Bernie ne olursa olsun yine de gitmek istediğini söyleyince, ciddi olamazsın dedi Şela. Bernie'ye göre mezuniyet balosu ileride hoşlarına gidebilecek bir anıydı. Sonunda Şela da Bernie'nin düşüncesine katıldı ve gitmeye karar verdiler. Balo gecesi Şela askeri eğitim elbisesinin içine giydiği kırmızı bir tişörtle göründü. Ayakkabı niyetine de sarı yaldızla mükemmelen boyanmış asker postalları giymişti. Gülerek "İşte yeni ayakkabılarım," dedi. Bernie Şela'ya baka kaldı. O ise babasının geçen yıl kendisine Brock Brothers'tan aldığı beyaz bir ceket giymişti. Güneşten açılmış saçları, yeşil gözleri ve yanık teniyle çok yakışıklıydı. Şela Bernie'ye çok gürünç görünmüştü. "Bu yaptığını ancak çocuklar yaptığında mazur görülebilecek bir kabalık," dedi. "Eğer oraya gidiyorsak saygılı olmak zorundayız." "Tanrı aşkına," diyerek kendini kanepeye attı Şela. "Kendine bir bak. Lord gibisin. Bunu mutlaka gruba söylemeliyim. Senin grubunu aldıran kim?" Bernie ilk kez kendini kaybediyordu. Şela da onun ilk kez bu kadar ileri gittiğini görüyordu. "Şimdi kıçını kaldırıp odana git ve üstünü değiştir," dedi Bernie öfkeyle. "Siktir," diyerek gülümsedi Şela. "Çok ciddiyim Şela. Bu kılıkta hiçbir yere gidemezsin." "Evet, giderim." "Hayır, gidemezsin." "Pekala, o zaman ikimiz de gitmiyoruz," dedi Şela. Bernie kısa bir tereddütten sonra geniş adımlarla oda kapısına yürüdü ve "Sen Şela, ben değil, sen gitmiyorsun, ben tek başıma gidiyorum," dedi. "İyi eğlenceler," diye cevap verdi. Şela Bernie'nin arkasından el sallayarak. Bernie sessiz bir öfkeyle çıkıp gitti ve çok kötü vakit geçirdi. Kimseyle dans etmedi ve orada öylece dikilip durdu. Şela mezuniyet gecesini harabeye çevirdiği gibi mezuniyet törenini de Bernie'nin başına yıktı. En fecisi de Rutfi'nin törende olmasıydı. Şela elinde diplomasıyla sahneye çıktığında anlamlı jestlerle de güçlendirdiği bir konuşma yaptı. Konuşmasında dünyanın her yerinde kadınların ezildiğini ve Michigan Üniversitesi'nin şovenizmini protesto ettiğini söylüyordu. Ve nefesi kesilmiş dinleyicilerin önünde diplomasını tam ortadan ikiye ayırdı. Bernie hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyordu. Bütün bu olanlardan sonra annesine söyleyebileceği tek bir kelime bile yoktu. Akşam eşyalarını toplarken Şela'ya söylemek istediklerinin çok azını söyleyebilecek gücü buldu kendinde. Örneğin Şela diplomasını yırtarken neler hissettiğini anlatamadı. Kendisine hiçbir şey söyleyebilecek gücü hissetmiyordu. Şela çekmecelerini boşaltırken çok az konuştular. Bernie'nin annesi ve babası otellerinde bir arkadaşlarıyla yemek yiyorlardı. Ertesi gün Bernie de onlara katılacak, mezuniyetini kutlamak için birlikte öğle yemeği yedikten sonra hep birlikte New York'a döneceklerdi. Şela'ya acıyla baktı. 1,5 yıl akıp gitmişti ve Bernie hala ayrılık düşüncesini içine sindirememişti. Şela yatakta çok tutkulu ama her yerde çok serin kanlıydı. Bu durum ilk tanıştıklarından beri Bernie'ye hep çok garip gelmişti. Ama kendisi de biliyordu ki Şela hakkında hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekçi olamamıştı. Sessizliği Şela bozdu. "Yarın akşam Kaliforniya'ya gidiyorum." Bernie şaşkınlıkla "Ailenin eve dönmeni istediklerini sanıyordum," dedi. Şela bir sürü çorabı çantasına tıkıştırırken gülümsedi. "Sanırım öyle." Bernie ona vurmak için karşı konulması güç bir istek duyuyordu. Onu gerçekten sevmiş, onunla evlenmek istemişti ve Şela'nın kendi isteklerinden başka hiçbir şeye aldırdığı yoktu. Bernie'nin hayatında tanıdığı en bencil yaratıktı. "Los Angeles'a kadar uçakla gideceğim. Oradan da bir yolunu bulup San Francisco'ya geçerim," dedi. "Ya sonra?" dedi Bernie. Şela "Kim bilir?" diyerek ellerini iki yana açtı. Bernie'ye sanki ilk kez karşılaşmışlar ve hiç dost ya da iki sevgili olmamışlar gibi baktı. Oysa Şela Bernie için Michigan Üniversitesi'ndeki en önemli şeydi ve şimdi kendini Allah'ın belası bir aptal gibi hissediyordu. Şela ile 2 yılını boşuna harcamıştı. Avrupa'dan döndükten sonra "Neden sen de San Francisco'ya gelmiyorsun? Gerçi seni orada görmeyi düşünemiyorum ya," dedi Şela. Bernie şaşırdı. "2 yıldan sonra düşünememek ha?" diye düşündü. Ve saatlerdir ilk kez gülümseyerek "Hiç sanmıyorum," dedi. Gözlerinde hala hüzün vardı. "Bir iş arayacağım." Sharon'ın ailesi mezuniyet armağanı olarak kızlarına 20 bin dolar vermişti. Bernie bu kez çeki yırtmadığını gözden kaçırmamıştı. Bu durumda Sharon'ın Kaliforniya'da birkaç yıl yaşamasına yetecek kadar parası vardı. İş aradığı da yoktu çünkü çalışmak istediğine emin değildi. Bernie kendini hiç bu kadar aptal hissetmemişti. Onun en çok sevdiği New England'da küçük bir okulda Rus edebiyatı dersleri vermekti. Birkaç okula şimdiden başvurmuştu ve cevap bekliyordu. Nefret ettiğim bir işte, ihtiyacın olmayan bir para için çalışıp kurum tarafından sömürülmek aptalca değil mi Bernie? Dedi Sheila. Kendi adına konuş. Benim ailem ömrümün sonuna dek bana bakmayı hiç düşünmüyor, diye cevap verdi Bernie. Benim ailem de, dedi Sheila sözcükleri yırtarcasına. Batı sahilinde iş aramayı mı düşünüyorsun? Olabilir. Ne yapacaksın? Bunları mı satacaksın, dedi Sheila'nın postallarını ve giysilerini göstererek.